Ayrım 91. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 768. Hariciye Encümeni Mazbata Muharriri Doktor Tevfik Rüştü Bey, Menteşe. Arkadaşlar, söz konusu sulh anlaşmasının leh ve aleyhinde söylenenleri dinlediniz. Ben Deniz'le dikkatle takip ettim. Memleketimizin en büyük tarihçisi ve kendisi bizzat canlı tarih olan bir şerefli zatın lisanından da anlaşma hakkında takdirleri duyduğuma, tabii ki lehinde bulunan arkadaşlarımın sözlerinden bahsetmeyeceğim. Diğer tenkit eden arkadaşlarımın kabiliyetlerine tercüman olan beyanatlarına hürmet ederim. Onları takdir ederim. Ancak anlaşmanın yeteri kadar olgun olmadığı da iddia olunabilse dahi, bütünü itibariyle diğer malumunuz olan mazbatamızda arz ve teşri edilen genel değerlendirmeler ile arzumuzu tatmin eder bir mahiyette olduğunu gören encümeniniz gayet maddi, müsbet ve aziz Türkiye'nin menfaatini ölçüp karar alarak yüce heyetinizden bunun kabulünü rica etmiştir. Ve bununla birlikte yapılan tenkitlere karşı kısa şekilde arz edeceğim cevapları lütfen dinlemek arzu ederseniz haklı olduğumuz görülür. Güney cephesi hakkında Batı devletleri içinde ilk defa kendisiyle anlaşma imzaladığımız Fransa devleti ile 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara'da imzalanan anlaşma, hepinizin bildiği gibi hukuki açıdan Yüce Meclisinizin malumat ve onayına dayanmaktadır. İş bu anlaşmada, böyle bir şeyden haberimiz yoktur sesleri. Zikredilen anlaşmanın, hayır öyle bir şey yok sesleri. Bugün yürürlükte olduğuna dair yeni vesika vardır ve o vesikanın yazılış tarzına baktığımız vakit görüyoruz ki bütün ekleriyle birlikte yürürlüktedir. Yani yapılmış olan şeyler, yapılmış bitmiş olan şeyler değil. O anlaşmanın ve eklerinin metninde yer alan maddeler yürürlüktedir ve tatbik edilecektir. Onun tatbikine itina Büyük Millet Meclisi hükümetinin en mühim vazifelerinden biridir. Tunalı Hilmi Bey Zonguldak, şimdi neye tatbik etmiyorlar? Hariciye Encümeni Mazbata Muharriri Tevfik Rüştü Bey devamlı. Trakya meselesi hakkında misak-ı milli maddeleri hatırınıza getirmekle yetinmekle beraber şu kısa cümleyi tekrar söylemeyi lüzumlu sayarım. Türkiye Balkanlar'da bir sulh sebebi ve herkesle barış içinde olma siyasi gayesini hakim eylediği cihetle bu yolda askerden arındırılmış bir mıntıkanın teşkil edilmesi memnuniyetle telakki olunacağı gibi iş bu mıntıkanın gelecekte bir sulh ve huzur zamanı olması temenni olunur. Bununla beraber harbi umuminin bütün facialarından herhalde uzun seneler için unutulması mümkün olmayan dersleri alması lazım gelenler, beşeriyette medeniyet için sükun ve huzur zamanı olmak üzere bu gibi vasıtaların samimi olarak düşünülmüş olmasını iyi telakki etmeliyiz kanaatindeyiz. Necati Bey kardeşimizin kuponlara ve borçların taksimine dair tenkitlerinden alıntı yapıyorum. Kuponlar sahipleriyle devlet arasında halle bırakılmış bir meseledir. Altın ve sterlin üzerinden ödeme kesin ve açık surette reddedilmiştir. Artık söz konusu değildir. Taksim'deki esaslara gelince, o bildiğiniz gibi muhtelif anlaşmalarda ve konferanslarda kabul edilen gelir esası üzerine kuruludur. Anlaşmada kabul edilmiş olan Taksim usulü, Türkiye'nin çıkarına uygun olandır. Bununla beraber eski Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış olan büyük parçaların gelecek için pek büyük kalkınma kabiliyetlerinin ölçülmesi ileri sürüldü. Bu muhasala sayı bölebilecek bir maddi adedi, bir ölçüyü ne yazık ki şimdiye kadar ifade etmek kimseye nasip olmamıştır. Musul meselesi hakkında anlaşmada görüldüğü üzere 9 ay zarfında zaten iki devlet arasında, Britanya Devleti ile Türkiye Devleti arasında halledilmesi lazım olan bu mesele, iki devlet arasında sulh yoluyla halledilmesi esası kararlaştırılmıştır. Zabıtnamemizde o bahsin milli hedefleri tatmin eder bir surette neticelendirilmesine açıkça işaret edilmiştir. 58. madde hakkında yapılan itiraza gelince, o da karşılıklı olarak requisition, yani el koyma taleplerinden vazgeçilmiş olması neticesidir. 71. maddeye gelince, 1914'ten önce şahsi hukukun tanınmış olması esasıdır ve bundan dolayı onu yapanlara teşekkür etmeyi vazife bilirim. Çünkü bu sayede Berlin Anlaşması'nda söz konusu olup da bugünlere kadar tatbik edilmemiş olan borçların taksimine dair hukukumuzu talep ve elde etmeye devam edebileceğimiz gibi Romanya'da öteden beri bizden evvel Osmanlı İmparatorluğu ve sonra bizim hükümetimiz tarafından iddia ettiğimiz Dobruca İslam ahalisinin zarar ve ziyanını haklı olarak talep için hak bulacağız. Ticaret mukavelenamesine gelince, bu 5 sene için yapılmıştır. Devletlerin müstakil olması meselesi kimseyle mukavele imzalamaması değildir. Bilakis devletler arası münasebetlerin mukaveleler ile teyit ve tanzim edilmesi lazımdır. Ve herhangi böyle bir mukavele bütün bir ticaret alemini ve herkesi yakından alakadar eden bir mesele olduğu için aydan aya değişebilecek, buhranlar doğuracak mahiyette yapılamaz. Bilhassa yeniden tekrar imzalanması icap edince devletler onun sona ermeden evvel müzakerelere girişirler ve müzakereler içinde bir zaman kaybolur. Sonra esas olarak incelemeler için o devletin kazanması lazım olan zamanı da hesap etmek lazımdır. Elimizde Osmanlı İmparatorluğundan devrolan bir tarife vardır. Fakat o tarifeyi bütün cihana kabul ettirmek ve kendi vergilerimizde istediğiniz usulünü koymakta ve memleketimizin menfaatlerine uygun düşecek şekli kabul etmekte, hür ve müstakil olduğumuzu dünyaya tasdik ettirmek, şerefli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nasip olmuştur. İşte bu esas tasdik ve kabul edildikten sonra mevcut tarifeye göre karşılıklı esaslara riayet ederek imzalanmıştır. Belki o tarife memleketin ihtiyaçlarına tekabül etmeyebilir ve etmeyeceği kanaatindeyim. Fakat memleketin ihtiyaçlarına tekabül edecek tarife uzun incelemeler, mühim istatistikler sayesinde tanzim olunur. Bunun için de zaman lazımdır. Hülasa 2-3 senelik zamana bütün bu şeyler için ihtiyacımız var. Zaten bu mukavelede yakından alakadar olduğumuz Yunanistan'la Romanya, Slovakya ile mukavele müddeti 3 sene olarak kayıt altına alınmıştır. Bu bakımdan ticaret mukavele namesinin müddeti anlaşmanın tasvip ve tasdikini erteletecek mahiyette bir şey değildir. Leh ve aleyhinde görüşülebilir, konuşulabilir. Belki maruzatım itibariyle 3 sene veya 5 sene yapmak da kabul olunabilir. Ondan sonra boğazlara ait maddeler söz konusu olmuştur. Encümeniniz tetkik ettiği vakit misak-ı millimizin ona dair hükümleriyle herhangi bir uyuşmazlık görmemiştir. Vasıf Bey biraderimizin karma mahkemelere ait tenkitlere sözü getirirsem, karma mahkemelerin devletin hakimiyet ve istiklalini sınırlandıran bir tarafı olmadığını arz etmekle cevap vermiş olurum. Pek çok müstakil devletler arasında her vakit söz konusu olmuş, yapılmış bir şeydir ve harbin fenalıklarını iki tarafın razı olduğu bir çözüm şekli olarak kabul edilmiş bir şeydir. Sözün kısası bu kırmızı kaplı sulh anlaşmasını cümleniz birer birer mütalaa etmiş bulunuyorsunuz. Yapılan tenkitleri de dikkate aldınız. Lütfen maruzatımı da karar verirken dikkatten uzak tutmamak şartıyla bunun hakkında karar verilmesini rica ederim. Ve sözümü bitirirken de milli hedefleri tatmin eder bir şekilde olan bu anlaşmayı, Türkiye'nin, aziz Türkiye'nin, doğunun yegane düzen unsuru olan Türk'ün menfaatinin bunu reddetmemekte olduğunu tekrar ederim. Reis, efendim yarın sabah 1:30'da toplanmak üzere birleşimi tatil ediyorum. Ve Lozan Barış Anlaşması TBMM'de kabul ediliyor. 23 Ağustos 1923 tarihinde 2. Reis Ali Fuat Paşa'nın başkanlığında toplanan TBMM, Lozan Sulh Anlaşması'nı oylayacaktır. Oylama öncesi bir konuşma yapan İsmet Paşa, anlaşmanın bütününü özetleyerek Lozan'da başarabildiklerini ve başaramadıklarını büyük bir dürüstlükle dile getirecektir. Konuşmasında barışın önemine de sık sık değinen İsmet Paşa, anlaşmanın onayından sonra sıranın medeniyet yolunda atılacak adımlara geleceğini söyleyecek ve barışla elde edilemeyenlerin savaşla elde edilmesinin ne kadar zor olduğunu hatırlatacaktır. Daha sonra oylamaya geçilecek ve Lozan Barış Anlaşması'na dair kanun tasarıları teker teker oylanarak kabul edilecektir. Red oyu verenler arasında Yahya Kemal, Kılıç Ali, Mustafa Necati ve Şükrü Kaya gibi isimlerin yer alması dikkat çekicidir. Devre 1 Cilt 1 İçtima Senesi 4 TBMM Zabıt Ceridesi 9. Birleşim 23 Ağustos 1923 Perşembe 1. Celse Reis 2. Reis Ali Fuat Paşa Hazretleri Katipler Ruşen Eşref Bey, Karahisar'ı sahip Mahmut Bey, Siirt Reis, efendim gündeme geçiyoruz. Söz İsmet Paşa Hazretleri'nindir. Buyurun Paşa Hazretleri.
Hariciye Vekili İsmet Paşa, Malatya. Muhterem arkadaşlar, 1914 senesine patlak veren Harbi Umumi'yi Türkiye için tasfiye eden anlaşmayı yüce huzurunuza takdim ettim. Hatırlarsınız ki 1914'te Harbi Umumi patlak verdiği zaman bütün milletler meçhuliyet karşısında hayat endişesiyle ve gelecek endişesiyle düşünüyorlardı. Hiç şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu'nun ciddi tehlikeler karşısında bulunduğunu idrak sahibi ve insaflı olan hiçbir kimse reddedemezdi. Bu kadar büyük bir endişe içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tercih edeceği vaziyet ve en uygun olan fikir ve tedbir neydi? Bu daima araştırılması ve münakaşa edilmesi gereken bir zemindir. Ben bugün bu zemine girmeyi arzu etmiyorum. Ameli bir faydası yoktur. Hepimiz hatırlarız ki 1914'teki Osmanlı İmparatorluğu idarecileri bu büyük vaziyetin tedbirini harpte bir tarafa iştirak etmekte bulmuşlardır. Esası münakaşa etmemek hakkındaki kararımı muhafaza ediyorum. Bununla beraber harbi umuminin birçok safhaları tetkik olunmalıdır. Geleceğin icabı uyanık olmak için lazımdır. Evvela harbi umumiye giriş tarzı hiçbir zaman tenkit edilmekten kurtulamaz. Her millet harbi umumiye ölüm kalım mücadelesi olduğunu samimi olarak ve cidden bilerek karar vermiştir. Ölüm ve kalım mücadelesine karar vermek bir kimsenin bir heyetin hakkı değildir. Bu milletin bizzat verebileceği bir karardır. Bu kadar büyük hadiseler milletin karşısında emri vaki olarak bulundurulamazdı. Arkadaşlar, harbi umuminin cereyanı da baştan başa ibret vesilesidir. Büyük bir üzüntü ve esefle hatırlamalıyız ki, günden güne artan suistimaller baştan başa memlekette bir sistem, bir meslek haline gelmiştir. Hepimiz biliriz ki kendi hudutlarımızı ve kendi vatanımızı müdafaa etmeye zaten kifayet etmeyen vatan evladı, vatan haricinde ziyan edilmişti. Arkadaşlar, bu toprağın evlatlarının kanı ecnebilerin tasarrufundaydı. Ecnebiler bu memleketin en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün siyasetine en kuvvetli bir yetkiyle nüfuz etmişlerdi. İzan ve insaf sahibi hiçbir kimse Osmanlı İmparatorluğu'nun artık müstakil bir devlet halinde bulunmadığına zerre kadar şüphe etmiyorlardı. Memleket idaresinde milletin kendi iradesi ve rızası tamamen ortadan kalkmıştı. Halbuki arkadaşlar bu vaziyette fert için olduğu gibi millet için, memleket için de kendi irade ve rızası en büyük kuvveti ve en kuvvetli dayanağıdır. Eğer irade ve rızasına sahip olsaydılar, o zamanki idarecileri harbi umuminin safhaları esnasında tezahür eden fırsatlardan belki istifade ederlerdi. Ve memleketimiz için birçok felaketlere mani olmak şöyle dursun, belki müttefikleri için de daha müsait sulh şartları elde etmesine vesile olurlardı. Daima elemle ve üzüntüyle düşüneceğimiz bu safhalar hiçbir zaman gözümüzün önünden ayrılmamalıdır. Büyük bir tarihi hadiseyi tasfiye ediyoruz. Muhterem efendiler, mütarekeden sonra geçen safhalar için acılarınızı harekete geçirmek istemem. Çok engellere ve güçlüklere maruz kalmışızdır. Bundan bahsedişim, bilhassa siyasi bir noktayı kendi milli fikrimiz noktasından gözlerinizde canlandırmak içindir. Eski sistemi bu hareketlere sevk eden bir asli sebep, bir asli siyaset vardır. Bu asli siyaseti müsaade ediniz iki cümleyle ifade edeyim. İster mutlakiyet devrinde, ister harbi umumi devrinde ve isterse ondan sonra olsun, ekseriyetle Osmanlı İmparatorluğu'nun dahili idaresi için prensibi, milletin denetiminden kendisini kurtarmaya çalışan, milletin kontrolüne karşı ıstırap hisseden bir mutlak idare fikriydi. Şekil ne olursa olsun Osmanlı İmparatorluğu'nun ruhunda daima bu kalmıştı. Dahilde her türlü kontrolden uzak kalan bir mutlak idare fikri, dahili idare siyasetini teşkil ediyordu. Harici siyaset ise ister dostluk, ister ittifak, ister herhangi bir nam altında olursa olsun seçtikleri bir devlete karşı nihayetsiz bir teslimiyet ile ifade olunabilir. Mütarekeden evvel ekseriyetle vaziyet bu idi. Mütarekeden sonra vaziyet ekseriyetle bu oldu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün geleneğinde yerleşen sistem ve ruh hali budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümetiyle ortaya çıkan ve devam eden milli siyaset, bu arz ettiğim eski siyasete taban tabana zıttır. Tamamıyla zıt ve mutlak tezat halindedir. Biz dahilde hükümet idaresini, milletin kayıtsız şartsız denetimi altında bir idare, daha açık bir tabir ile milletin kendi işini fiilen idare etmesi şeklinde bir idare anladık ve o sistemi takip ettik. Harici siyasette prensibimiz evvela temas edeceğimiz herhangi bir devlete karşı kendi mevcudiyetimizi müdrik ve tam, müstakil ve menfaatlerimize tamamen sahip bir vaziyet almak suretinde düşündük. En müşkül zamanlarda diğer devletlerle tesis ettiğimiz münasebat ancak bu suretle ifade olunabilir. Alkışlar. Gelecekte takip edeceğimiz münasebat ve tesis edeceğimiz dostluklar ve bağlantılarda dahi öncelikle Türkiye'nin ve Türk milletinin bağımsız hüviyeti, mevcudiyeti tamamen muhterem ve muteber midir? Bunu büyük bir temas noktası kabul edeceğiz. Bundan sonra başlayan münasebetler hakiki ve maddi bir surette ve mukabil bir şekilde olmak üzere devam edecektir. Dış siyasetimiz idare şeklimizin doğduğu günden beri bu oldu ve ilelebet bu olacaktır. Onun için yüce heyetinize takdim ettiğimiz anlaşmada giriş olarak bu münasebetlerin devletlerin istiklal ve hakimiyetine, hürmet esasına, riayet gereği düşünülerek yapılmış olduğu zikrediliyor. Bu bir tesadüf ve sıradan bir söz değildir ve mukaddes bir ideale mutlaka ulaşmak için yürüyen bir milletin elde ettiği bir vaziyet ve neticedir. Miras aldığımız Osmanlı İmparatorluğu'nun şimdiye kadar imzaladığı mukaveleler ile bu mukaveleler arasında esaslı bir fark ve büyük bir üstünlük bu mahiyettedir. Efendiler, elimizdeki vesikalar bir siyasi mücadele devrinin neticesidir. İstiklal mücadelesinin harp mücadelesi bittikten sonra siyasi mücadele başlamıştır. Bu siyasi mücadele hakikatte Mudanya Mütarekesi'nden başlar. Mudanya Mütarekesi günlerinde milletimizle bize düşman olan milletler arasındaki siyasi vaziyet ve ruh hali şu tarzda ifade olunabilir. Bir suretle ortadan kaldırılması ve tatmini mümkün olmayan bir güvensizlik vardı. Uzun senelerin hadiseleri herhangi bir siyasi temas için büyük bir güvensizlik meydana getirmişti. Güvensizlik, diğerin herhangi bir sözüne ve imzasına emniyetsizlik, hayat mücadelesi miydi? Ve bu mücadele nihayet bulmayacak mıydı? Avrupa'da ve bizim memleketimizde müfritler vardı ki, bu siyaset yolunu hiç açmaksızın başlanan silahlı hareketi nihayetine kadar yürütmek istiyorlardı. Bunun nihayeti yoktu. Silahlı hareket nihayet bir noktada durmak lazımdı. Büyük Millet Meclisi hükümeti bu noktada kesin bir nüfuz ve kesin bir karar ile tedbir aldı. Evet, bu askeri vaziyet içinde milletlerle siyasi temasa girmek ve siyasi anlaşmalar imza etmek mümkündü ve uygundu. İşte böyle selim bir his ile bildiğiniz anlaşma imzalandı. O günden itibaren anlaşmayı imzalayıncaya kadar değerlendirme ve kararlarında açık olmayan müfritler Mudanya Mütarekesi'nin hata olduğunu iddia etmişlerdi. Asıl hatalı kendileriydi. Bu hatayı bugün kuvvetle ortaya koyan netice göz önündedir. Mudanya Mütarekesi'ni yapmayarak askeri harekat ile elde edebileceğimiz araziyi bir damla kan akıtmaksızın ve bir taşı yerinden devirmeksizin tamamen elde etmiş oluyoruz. Ancak Mudanya Mütarekesi ile elde ettiğimiz siyasi mevki ki ondan sonra 8-9 ay süren büyük bir konferansın müsbet bir hedefe yürümesi gerekti. Arkadaşlar, Lozan Konferansı milletimizin Avrupa ortasında davet olunduğu büyük bir imtihandır. Mübalağa olarak düşünmeyiniz. Acaba uzaklardan sesini işittiğimiz Türkiye medeni alem ortasında ve güçlükler içinde açık olarak davasını anlatacak ve müdafaa edecek bir medeni ve siyasi seviyede midir? Acaba gördüğümüz manzara Anadolu dağlarında şu veya bu tesadüfün, düşmanlar tarafından yapılan şu veya bu hatanın tesadüfi neticesi midir? Yoksa müspet ve muayyen bir hedefe doğru bir milletin bütün kuvvet ve kaynakları ile nefsini bağışlayarak mutlaka gayesini elde etmek için giriştiği bir mücadele midir? Bunun imtihanıydı. Türkiye Lozan'da bugün cihanı idare eden heyetlerin tecrübeli ilim ve irfan ile dolu vazifelerini yerine getirmek için ciddi bir surette yetişmiş ve çalışmış temsilcileriyle karşı karşıya geldi. Bütün delegasyonlar kendi memleketlerine karşı vazifelerini yerine getirmek için büyük gayret göstermişlerdi. Bunu takdir ile hatırlamayı bir kadirkinaslık vazifesi addederim. Delegasyonunuz, ki ben onun haddim olmayarak başkanıydım, hükümetimiz ve meclisimiz tarafından itina ile seçilmişti. Sizin huzurunuzda ve milletin gözleri önünde ve dünyanın gözleri önünde muharebe meydanında bir asker gibi gece gündüz samimi bir vazife duygusu ile çalışmış olan, her gün zorlukları yenmek için maddi ve manevi bütün kabiliyetlerini sarf etmiş ve şahsi her türlü endişeden uzak olarak sırf vatanının verdiği vazifeyi yerine getirmek için varlığını feda etmiş olan delege arkadaşlarımı hürmetle yad ederim. Alkışlar. Dünyanın her yerinde birçok anlaşma yapa yapa yalnız ilimde değil, tecrübeleri sayesinde de mühim bir mevki kazanan uzmanlarla bizim uzmanlarımız ve müşavirlerimiz karşı karşıya geldiler. Fenni ve ilmi bakış açısından dahi düşünülecek olursa bu ağır bir vazifeydi. Delege olarak vazife almış olan Hasan Bey, ki kendisinden pek çok istifade ettim ve samimi bir kontrol gördüm ve bilhassa delege olarak beraber çalıştığım Doktor Rıza Nur Bey'i hürmetle yad etmek isterim. Alkışlar. Arkadaşlar, günden güne tesir altından yalnız ilim, vukuf ve tecrübe kâfi değildir. Fevkalade bir sinir dayanıklılığı lazımdır. Hakikaten bir ideale hizmet lazımdır. Fevkalade bir feragat hissiyle diğerine eklenmek ve diğerine samimi bir destek göstermek lazımdır. Arkadaşlarımdan ve bilhassa Rıza Nur Bey'den bunu gördüm. Doktor Rıza Nur Bey, Türk delegasyonu içinde başlıca başarı kaynağı olmuştur. Millete bunu söylemek vazifemdir. Nasıl bir askeri kıta muntazam ve bir disiplinle vazife yaparsa, arkadaşlar da tamam bir nefis feragatıyla başkanlarına bağlı olduklarını bütün cihan nazarında göstermişlerdir. Bu hal büyük mücadelede başarının başlıca esasıdır. Arkadaşlar, bir esas vazifeyi yerine getirmek için şunu da söylemek isterim. Gerek harp mücadelesi esnasında ve gerek sulh müzakereleri esnasında kaderin cilvesi ağır mesuliyetler altında bulundum. Ağır mesuliyetler altında memleketin hayati menfaatlerine tesir edebilecek ağır kararlar vermek vaziyetinde bulundum ve bunların hepsinde merkezi idareden ayrı olarak ya düşman karşısında veya sulh müzakerelerinde olduğu gibi Avrupa ortasındaydım. Siyasi tabir ile siyasi düşmanlar arasında bulundum. Bu kadar ağır mesuliyetleri korkusuzca üstlenmek için ve bunların içinde en büyük müşkülat karşısında dahi hedefe karşı yürümek için sahip olduğum kuvvet kaynağı bilhassa Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Alkışlar. Arkadaşlar, yalnız şahsi bir minnet ve bir şükran ile ifade etmek için söylemiyorum. Vazife ve iş noktasından bir hakikati ifade etmek için söylüyorum. İnsan çok bunaldığı zaman da en uygun tedbiri bulsa dahi mutlaka o uygun tedbirin daha büyük ve samimi birisi tarafından onaylanmasına muhtaçtır. Büyük ve karışık vaziyetler içerisinde en büyük tedbir o kadar basittir ki ekseriye onu bulmak çok müşküldür. Fevkalade karışık, dolaşık, bulutlarla memnun bir muhit içerisinde yol gösterecek bir isabetli görüş lazımdır. Bu isabetli bakışı gerek muharebe hayatında ve gerek sulh hayatında bize gösteren Mustafa Kemal Paşa olmuştur. Şiddetli alkışlar. Aldığım vazifelerde başarı hasıl olduysa gerek harpte ve gerek sulhta başlıca amil olarak Mustafa Kemal Paşa'yı milletin gözleri önünde ifade ediyorum. Sulh anlaşması ve ilavesi olan mukaveleler hakkında günlerden beri arkadaşlar birçok tenkitler yaptılar. Genel durum hakkında kısaca bir fikir vermek isterken, arkadaşlarımın hitabelerinde temas ettikleri birçok noktaya da cevap vermiş olacağım. Anlaşma hudutlarımızı tayin ediyor. Güney hududu Ankara Anlaşması'yla tayin edilen hudut, bildiğiniz gibidir. Hatiplerin gösterdiği gibi birçok millettaşımızın bu hudut haricinde kalmış olması münakaşa götürmez bir hakikattir. Bu hudut için teselli olduğumuz taraf sulh meselesidir. Anlaşma ile milletler arasında hakiki bir sulh yapmış olacağımız kanaatidir. Ve bundan fazla olarak Ankara Anlaşması'nda uygulanmış olan hükümler bu konferansta da ayrıca onaylanmıştır. İmza ettiğimiz ve geçerliliğini tanıdığımız hükümler için daha karar zamanında herhangi bir tereddüt ve endişe belirtmeye hakkımız yoktur. Benim kanaatim odur ki imza ettiğimiz sulh ile hakiki bir sulh yapacağız ve bu sulh ile milletler arasında yakın bir anlaşma hasıl olacaktır. Eğer bu beklentimiz gerçekleşirse, gerek anlaşma ve gerekse Ankara Anlaşması gibi elimizde bulunan mukaveleler ile güney hudutlarında arkadaşlarımızın dile getirdikleri endişelerin sebepleri de ortadan kalkacaktır. Arkadaşlarım batı hududundan da memnuniyet göstermediler. Batı hududu haricinde birçok millettaşlarımızın kaldığını ve onların bugün de elem ve ıstırap içinde bulunduğunu söylediler. Bilirsiniz ki Batı hududunda bugün temin ettiğimiz huduttan başkası bizim misak-ı millimiz dahilinde değildi. Bizim misak-ı millimiz dahilinde ifade ettiğimiz talep Batı Trakya'nın seçim ile tayin olunacak bir şekil idi. Hiçbirimiz bu anlaşmanın tek taraflı ortaya konulmuş bir vesika olduğunu zannetmezsiniz. Elbette birçok sebep ve birçok iradeler çarpışmış ve ortaya bir sonuç çıkmıştır. Efendiler, bu hudut içinde ve bu hudut haricinde bulunan millettaşlarımızın kaderi için dayandığımız nokta sulhun hakikaten yapılmasıdır. Eğer sulh hakikaten yapılırsa bizi bugün ıstıraba düşüren bütün sebepler ortadan kalkacaktır. Batı hududu haricinde bıraktığımız millettaşlarımızın huzurları için anlaşmada teminat vardır. Bundan başka Türk milletinin hassasiyeti de ayrıca bir kuvvet ve teminattır. Bundan başka Türk milletinin hassasiyeti de ayrıca bir kuvvet ve teminattır. Bundan fazla olarak benim kanaatim odur ki, Batı hududunda oradaki meslektaşlarımızın huzur ve sükun içinde yaşatılması ve o hudutlardaki komşularımızla aramızda daimi bir kavga ve ısraf vesilesi olmaması her iki tarafın menfaati gereğidir. Menfaatler bunu emretmektedir. Türkiye yine bu sebepleriyle adaların aleyhimize tahrik üssü haline getirilmemesi için de teselli içindedir. Türkiye göreceği iyi niyet eserlerini bütün kalbiyle takdir edecektir. Bu itimat ile anlaşmayı imza eyledik. Her iki hudut için yapılan değerlendirmeleri yalnız şüphe ve endişeye dayandırmamalıdır. Gerçi şüphe ve endişe ekseri durumda tedbir unsuru olur. Fakat daima hayat unsuru değildir. Emniyet ve itimat ile tecrübe ve bekleyiş asıl hayat unsuru odur. Hudutlar hakkındaki değerlendirmeleri bitirmek için Irak ile olan huduttan bahsetmek isterim. Bilirsiniz ki anlaşma Irak hududu tahliyenin sona ermesinden itibaren 9 ay zarfında hallolunacaktır diyor. Bu hudut hakkında çok münakaşa cereyan etti. Konferansın bu safhasında kabule uygun bir şekil bulunamadı. Nihayet anlaşmada bu hududun muayyen bir müddet zarfında dostane bir sureti halli ihtimali ifade edildi. Anlaşmaya samimi bir şekilde dahil edilen dostane bir fikrin gerçekleşmesine ciddi bir mani olmasa gerektir. Bu hududun müzakerelerine başlamazdan evvel milletlerle aramızda bulunan düşmanlık sebeplerinin ortadan kalkması ve dostluk münasebetlerinin kurulmasının gelecek müzakereleri kolaylaştıracağını ümit ediyoruz. 91. ayrımın sonu. Sayfa 777.